Ayrım 39. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 351. İkinci kitap. Yendeki Kartlar. Kumarbazlar tıpkı aşıkların sevişmeleri ve ayyaşların içmeleri gibi oyun oynarlar. Karşı konulmaz bir kuvvetin etkisi altında körü körüne ve mecburiyetten. Jacques-Anatole Thibault. 8. Bölüm. Yaz Sonu. 1. Kısım. Pruva'nın ötesinde karanlık sular, yanlarda su, havada su, Loki'nin yağmurluğuna kurşun topakların ağırlığıyla çarpan damlalar. Kızıl ulak kasırganın gri ellerinde bir ileri bir geri sallanırken yağmur önce bir taraftan sonra da diğerinden geliyor ve asla dümdüz düşmekle yetinmezmiş gibi görünüyordu. ''Efendi Valora!'' Loki Anadri'nin etrafına ve tabii güvertenin her yanına çekilmiş emniyet halatlarına sıkıca tutunarak ana güverte lombarından aşağı seslendi. ''Havuzlukta ne kadar su var?'' Jan'ın cevabı birkaç dakika sonra geldi. ''60 santim.'' ''Pekala efendi Valora.'' Loki o sırada Kel Mazuka'nın kendisine baktığını fark etti ve kapıldığı huzursuzluk hissini bastırdı. Kadris'in evvelsi günkü ani ölümünün mürettebat tarafından en kötüsünden bir alamet olarak görüldüğünün farkındaydı. Tayfalar hem kadınlar hem de kediler hakkında açık açık homurdanıyorlardı ve tahammülsüz ilgilerinin odak noktası bir kaptan ve kurtarıcı olarak itibarını hızla yitiren Orrin Ravel'di. Loki dümenciye doğru döndüğünde onu bir kez daha kamçı gibi inen yağmurda gözlerini kısarak ilere bakarken ve tüm dikkatini görevine vermiş gibi dururken buldu. Mazuka'nın arkasındaki ikinci dümenin başında pelerinlere bürünmüş iki denizci duruyordu. Bu kadar güçlü denizlerde tek bir adam dümenin kontrolünü kolayca yitirebilirdi. Yüzleri kapüşonlarının altındaki karanlık gölgelerden ibaretti ve onların da Loki'ye söyleyecek dostça bir sözü yoktu. Rüzgar yukarıdaki halatlardan ve yelkenlerin çoğunun sıkıca sarılı olduğu serenlerden geçerken adeta uluyordu. Hafifçe mayna edilmiş gabya yelkenlerinden başka hiçbir şeyin itişi olmaksızın aşağı yukarı güneybatı yönünde ilerlemeyi sürdürüyorlardı. Sancak tarafına o kadar çok yatmışlardı ki Mazuka ile yardımcıları dümenlerin başında öylece beklemekle yetinemiyorlardı. Gemiyi sabit tutmak için azgın dalgalara karşı devamlı ve yorucu bir mücadele vermeleri gerekiyor. Üstelik denizde durmadan kabarmayı sürdürüyordu. Gri yeşil bir su seli çıplak ayaklarının üstünden geçince Loki'nin nefesi kesildi. Çizmelerini çıkarmış ve çıplak ayaklarının daha sağlam basışına güvenmeyi tercih etmişti. Genç adam istenmeyen fakat devamlı bir misafir olan suyun güverteyi kaplamasını, sonra da frengilerden aşağı akıp ambar mazgallarının altına girilmiş fırtına brandalarının kenarlarından dökülmesini seyretti. Aslında su sıcaktı ama fırtınanın güneşsiz kalbinde rüzgar havayı bıçak gibi keserken hayal gücü onu soğuk gösteriyordu. ''Kaptan Ravel!'' Gece karası ellerinden birinde bir fırtına feneri taşıyan Jabril iskele küpeştesine tutunarak ona doğru yaklaşıyordu. ''Kahrolası Baba Fingo direkleri birkaç saat önce indirilseydi iyi olurdu.'' diye bağırdı. Loki o sabah kalktığından beri Jabril kendisine danışılmadan en az yarım düzine azarlamada ve hatırlatmada bulunmuştu. Loki kafasını kaldırıp tepedeki çalkantılı pusta neredeyse gözükmeyen ana ve ön direklerin uçlarına baktı. ''Onu ben de düşündüm Jabril ama gerekli görmedim.'' Okuduğu bazı yazılara göre serenlerindeki yelkenler açık olmasa bile Baba Fingo direkleri ölümcül fırtına rüzgarlarına istenmeyen bir dayanak sağlayabilir, hatta gemi silkinip savrulurken yerinden kopup suya düşebilirdi. Loki onları indirmeyi akıl edemeyecek kadar meşgul olmuştu. ''Aşağı düşüp selviçelerin bir kısmını da yanlarında götürürlerse epey gerekli görebilirsin.'' ''Uygun olduğuna karar verirsem yakında onları indirtebilirim Jabril.''
''Uygun olduğuna karar verirsen mi?''
Jabril ona ağzı açık baka kaldı. Tanrıların cezası aklını mı yitirdin Ravel? O piç kuruları saatler önce indirilmeliydi. Artık elimizdeki tayfalara başka yerlerde ihtiyacımız var ve Karulas'ı hava iyice azıttı. Buna ancak gemi batma tehlikesindeyse kalkışabiliriz. Ama bu gidiş de yakında öyle olacak. Daha önce Pirinç Denizi'ne hiç bu kadar açılmadın mı kaptan? Tabii ki açıldım. Loki yağmurluğunun içinde şıpır şıpır terliyordu. Jabril'in denizcilik bilgisinin gerçek kapsamını daha önce bilseydi, bu tür detaylarla ilgilenme görevini ona verebilirdi. Fakat artık çok geçti ve beceriksizliğinin bir kısmı gözler önüne serilmişti. Beni mazur gör Jabril. Kadris yakın bir dostumdu. Kaybı beni biraz sarstı. Öyle tabii ama Carlos'u geminin kaybı hepimizi sarsmaktan da beter eder. Jabril dönüp sancak küpeştesi boyunca geminin önüne doğru yürümeye başladı. Birkaç saniyenin ardından hızla Loki'ye doğru döndü. İkimiz de gemide tek bir kedi bile olmadığını biliyoruz Ravel. Loki boynunu büküp mizana direğine tutundu. Mazuka ile onun arkasına duran tayfaların bunu duymadıklarını ummak boşunaydı. Fakat Loki onlara göz attığında elbette ki hiçbir şey demeden ve hiçbir şey belli etmeden sanki onun orada olmadığını hayal etmeye çalışırcasına gözlerini fırtınaya dikmişlerdi. İkinci kısım. Alt güverteler kabus gibiydi. En azından üst güvertede direkler ve dalgalı deniz insana nerede olduğuna dair bir perspektif sunuyordu. Aşağıdaysa tersilik ve kusmuk kokan boğucu havada sarsıntılı duvarlar bile habisçe bir şımarıklıkla bir o yana bir bu yana yatar gibi gözüküyordu. Mürettebatın aldığı tüm fırtına önlemlerine rağmen lombarlardan ve mazgallardan sular boşalıyordu. Ana güvertede rüzgarın boğuk uluması yankılanıyor, aşağıdaki tavlondan pompaların tangırtıları yükseliyordu. O pompalar biriken suyu hızla toplayıp yanlardan dışarı atabilen kaliteli Verrar düzenekleriydi. Fakat bu tür denizlerde 8 kişilik vardiyalar ve çok yoğun bir gayret gerektirirlerdi. Sıhhatli bir mürettebat bile böyle bir işin altından kalkmakta zorlanırdı. Bu gruptakilerin çok azının hapishaneden güçlü kuvvetli çıkmış olması düpedüz talihsizlikti. ''Su yükseliyor kaptan'' dedi. Loki'nin tanımadığı bir denizci neredeyse zifiri karanlıkta konuşan adam başını tavlon lombarından dışarı uzattı. ''Havuzlukta 90 santim birikti. Aspel armuzlardan birinin patladığını söylüyor. Bir onarım ekibi kurmak için adama ihtiyacı varmış.'' Aspel gemide marangoza en yakın şeydi. ''O adamları alacak'' dedi Loki. Yine de bunu nasıl yapacağına dair en ufak bir fikri yoktu. Tayfalardan 10 tanesi güvertede önemli işlerle uğraşıyordu. 8'i pompaların başındaydı ki onların da değiştirilme vakti çoktan gelmişti. 6 veya 7'si safra niyetine kullanılmak dışında hiçbir işe yaramayacak kadar takatsizdi. Dipnot: safra, gemileri dengede tutmak ve istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için dip bölümlerine konulan ağırlık. Jan'ın önderliğindeki bir ekip tavlon ambarında yiyecek ve su fıçılarını sağlama almakla meşguldü. Üçü yerinden kurtulup kırılmıştı bile. Bütün gece ayakta kalan 8 kişi ana güvertede sadece birkaç adım ötede düzensiz bir uyku çekiyordu. Bir yerleri kırılan iki adam izinsiz bir şarap istihkakıyla acılarını dindirmeye çalışıyordu. Yarım yamalak hazırlanmış vardiya programları fırtınanın talepleri karşısında darmadağın oluyor, Loki paniğe kapılmamak için elinden geleni yapıyordu. ''Git tavlondan efendi Valora'yı al gel'' dedi en sonunda. ''Ona erzak deposundaki işine ara vermesini ve adamlarıyla birlikte Aspel'e yardım etmesini söyle.'' ''Hay hay kaptan!'' ''Kaptan Ravel!'' İlk denizci gözden kaybolurken aşağıdan başka bir bağırış yükseldi ve Loki cevap vermek için lombarın önünde durdu. ''Ne oldu?'' ''Pompaların başında yorgun düştük kaptan. Bu kahrolasıca tempoyu sonsuza kadar sürdüremeyiz. Bize mola lazım ve de yemek.'' 10 dakikaya kadar ikisini de alacaksınız dedi Loki ama bunu nasıl yapacağını da bilmiyordu. Tüm seçenekleri hasta, yaralı, bitkin veya meşguldü. Tekrar güverteye çıkmak için döndü. Güverte gözcüleriyle pompalardaki adamları birbiriyle değiştirebilirdi. Öyle bir şey her iki grubu da neşelendirmezdi ama gemiyi birkaç kıymetli saat daha topyekün felaketten kurtarabilirdi. Üçüncü kısım. Kum saatini çevirmiyorduk da ne demek? Kaptan Ravel, efendim iki kere kusura bakmayın ama ne koduğumun saatini çevirecek ne de deftere yazacak zamanımız oldu. Ta şeyden beri, bilmiyorum işte bir süredir. Kel Mazuka ve muavini gemiyi yönlendirmekten ziyade can havliyle dümene tutunura benziyorlardı. Her iki dümenin başında da ikişer kişi duruyordu. Hava uluyan rüzgarıyla ve kamçılayan yağmuruyla çılgına dönmüştü. Yüksekliği 6 metreyi bulan dalgalar tekrar tekrar pruvaya çarpıyor, güverteyi beyaza boyayıp Loki'nin ayak bileklerinin etrafından akıp gidiyordu. En sonunda güney istikametindeki rotalarından çıkmak zorunda kalmışlardı. Artık tek bir fırtına trinketası tarafından çekilerek rüzgarın önünde dosdoğru batıya sürükleniyorlardı. Birer ev yüksekliğindeki dalgalar onları oyuncak gibi oradan oraya savuruyordu. Loki'nin görüş alanının kenarından hızla geçip giden sarı bir ışık noktası rüzgarın uçurduğu bir fırtına feneriydi. Yandan düşerek gözden kaybolan fener fazla geçmeden çok aşağılardaki balıkların ilgi duyacağı bir seyirlik olacaktı. Loki kendini pusula kutusuna kadar sürükledi ve seyir defterinin ıslak sayfalarını çevirdi. Alelacele karalanmış son kayıt şöyleydi. Akşamüstü 3, 7 Festal, 78 Morgant, GGB 8 DM. Ne olur Iono bu ruhlara merhamet etsin. Loki saatin en son ne zaman akşamüstü 3 gibi geldiğini hatırlayamıyordu. Fırtına öğle vaktini bir köpek balığının gırtlağı kadar karartmıştı ve çakan şimşekler derin bir akşamı andıran gökyüzünü tekinsiz bir aydınlığa boğmaktaydı. Yer kadar zaman kavramını da yitirmişlerdi. ''En azından pirinç denizinde bir yerlerde olduğumuzu biliyoruz.'' diye bağırdı gürültünün arasında. ''Nasılsa yakında bu badireyi atlatırız. Ondan sonra da gökyüzüne bakarak enlemimizi belirleriz.'' Keşke bunu yapmak söylemesi kadar kolay olsaydı. Korku ve bitkinlik Loki'nin duyularını allak bullak etmişti. Dünya griye bürünmüştü ve her yönde fıldır fıldır dönüyordu. Üstelik yediği son soğuk öğünü kıç küpeştesinden aşağı kusmuştu. Kim bilir ne zaman? Muhtemelen saatler önce. Kartainli bağlı büyücüler o anda güvertede belirip gemiyi güvenle yönlendirmek için büyülerini kullanmayı teklif etseler, Loki onların çizmelerini öpebilirdi. Ansızın yukarıdan korkunç bir ses geldi. Önce patlamayı andıran bir çatırtı, ardından da havada savrulan kopuk bir halatın şaklaması duyuldu. Saniyeler sonra daha büyük bir çatırtı ve ete inen bir kamçının sesine benzer bir dizi çat çat çat işitildi. ''Yukarıya dikkat!'' diye haykırdı Jabril ileriden bir yerden. Loki ile gemi çekiç gibi inen bir diğer dalganın etkisiyle aynı anda savrulur gibi oldular. Dengesini kaybetmek Loki'nin hayatını kurtardı. Ağzından sular püskürterek ıslak güverteye düşerken sol omzunun yanından bir gölge geçip gitti. Ağır bir şeyin güverteye çarpmasıyla çatırtılı bir gürültü koptu, çığlıklar duyuldu ve kaygan, gevşek bir şey onu sarıp sarmalarken üstüne ani bir karanlık çöktü. Yelken bezi. Loki onu itekleyerek altından çıkmaya uğraştı. Güçlü eller genç adamı kollarından tutup ayağa kaldırdı. Eller sancak kıç güvertesinin küpeştesine yaslanan Jan'a aitti. Loki düşerken birkaç adım sağına kaymıştı. Bir teşekkür mırıldandı ve korktuğu şeyle karşılaşmak üzere arkasına döndü. Ana baba Fingo direği yıkılmıştı. Rüzgarın bir oyunu veya geminin sarsıntıları yüzünden istiralyaları kopmuş olmalıydı. Direk ileri doğru düşerken serenindeki yelkende peşi sıra açılmıştı. Fakat birbirine dolanan selviçeler onu güvertenin hemen üzerinde durdurmuş ve bir sarkaç misali savurmuştu. Direk dümenlerin üstüne düşmüştü ve az öncesine kadar onların başında bekleyen dört adamdan bir iz yoktu. Aynı anda harekete geçen Loke ile Jean etraflarına daha küçük moloz parçaları yağmaya devam ederken ıslak yelken beziyle ve kopuk iplerle boğuştular. Loke daha şimdiden altlarındaki geminin sağlıksız bir şekilde hareket ettiğini hissedebiliyordu. Dümenlerin kontrol altına alınması, dümen yelpazesinin derhal düzeltilmesi lazımdı. ''Tekmil tayfa!'' diye haykırdı Loke sahip olduğu tüm ikna kabiliyetiyle. ''Tekmil tayfa güverteye! Gemiyi kurtarmak için herkes buraya!'' Jean ana direkten destek aldı ve katıksız bir gayretle uluyarak düşmüş Baba Fingo serenine yüklendi. Tahta ve yelken bezi önce kıpırdadı, sonra da güverteye yığıldı. İki dümenin yekelerinden bazıları paramparça olmuşsa da dümenler büyük ölçüde sağlamdı. Loki artık Kel Mazuka'nın arkalarında emekleyerek yavaşça doğrulduğunu görebiliyordu. Başka bir adamsa başının tepesi açıkça göçmüş olarak güvertede yatıyordu. ''Dümeni tutun!'' diye bağırdı Loke etrafına bakınıp yardım arayarak. ''Kahrolası dümeni tutun!'' Sonra kendini Jabril'e dolanmış halde buldu. ''Kaptan!'' diye bağırdı Jabril dosdoğru genç adamın suratına. ''Bu gidişle devrileceğiz!'' ''Ah güzel!'' diye düşündü Loke. ''En azından bunun ne anlama geldiğini biliyorum.'' Jabril'i dümenlere doğru itekledi ve Jean'ı kavradı. ''Sancağı kırın!'' diye bağırdı genç adama öksürerek. En azından bu konuda yanılmadığından emindi. Loke harcadığı çabayla ıkınarak Jean'la beraber dümeni doğru istikamete çevirdi. Kızıl ulak dalgaların çukuruna doğru eğik halde boca ediyordu. Saniyeler içinde bordasına onlardan tarafa dönecek ve batmış kadar olacaktı. İnanılmaz derecede ağır bir dalga, başarısızlık halinde başlarına geleceklerin habercisiymiş gibi sancak küpeştesini aşarak hepsini sırılsıklam etti. Fakat Jabril ikilinin arkasındaki dümene geçip yüklenince geminin direnci azaldı, saniyeler içinde Mazuka da ona katıldı ve Loki geminin kıçının santim santim tekrar iskele tarafına döndüğünü hissetti. Sonunda kızıl ulağın pruvası bir kez daha dalgaları yarıp geçmekteydi. Devrilen direğin selviçelerde yol açtığı felaketi değerlendirecek kadar zaman kazanmışlardı. Güverte lombarlarından dışarı fırlayan adamlar fırtına fenerlerinin dans eden ışığında insandan başka her şeye benziyorlardı. Tepelerindeki karanlık şimşeklerle dağlandı. Kimin otoritesinin daha yüksek olduğuna bakılmaksızın Loke'den, Jean'dan ve Jabril'den emirler yağdı. Dakikalar saate dönüştü, saatler gün gibi geldi. Gri bir keşmekeşin içinde üşümüş, tükenmiş ve dehşete kapılmış bir halde hep beraber yukarıdaki uluyan rüzgarlara ve aşağıdaki acımasız dalgalara karşı bitmek bilmeyen bir savaşa tutuştular. 4. Kısım. Havuzluktaki su 90 santimde sabit kaptan. Asbel raporunu verirken başının etrafına eğreti bir bandaj, birinin ceketinden alelacele kesilmiş bir yen sarılıydı. Güzel dedi Loke. Günler önce Kaldris'in yaptığı gibi ayakta durmak için ana direkten destek alarak. Vücudundaki her eklem ve kas ne kadar rahatsız olduğunu duyurmaktan geri kalmıyor. Genç adam kendini içi kırık camla doldurulup ıslatılmış bir bez bebek gibi hissediyordu. Fakat kızıl ulaktaki diğer kazazedelerin de ondan bir farkı yoktu. Zincirin de bir keresinde dediği gibi kendini ölmek istiyormuşsun gibi hissetmek henüz öyle olmadığının sağlam bir kanıtıydı. Onları birkaç saat önce dışarı tükürmüş olan yaz sonu fırtınası kuzeybatı ufkunda gitgide uzaklaşan karanlık bir haptan ibaretti. Bulundukları yerde dalgalar 1,5-2 metre yüksekliğindeydi ve gökyüzü hala kül grisiydi. Fakat fırtınanın ardından bu bile cennetten farksızdı. Loke yukarıdan sızan ışığa bakarak vaktin gündüz olduğunu tahmin edebiliyordu. Genç adam güvertedeki yıkıntıyı gözden geçirdi. Her yer birbirine dolanmış can kurtaran alatlarıyla ve selviçe enkazlarıyla kaplıydı. Lime lime olmuş yelken bezleri rüzgarda dalgalanıyor, denizciler yere düşmüş palanga takımlarına takılıp tökezledikçe sövüp sayıyorlardı. O hırpani ve bitkinlikten iyice sakarlaşmış halleriyle hayalet bir mürettebata benziyorlardı. Jean hatırlayabildikleri ilk sıcak yemeklerini hazırlamak için baş kasarasında uğraş veriyordu. Tanrılar cezasını versin diye söylendi Loke. Fırtınadan kurtulmasına kurtulmuşlardı ama bunun bedelini ağır ödemişlerdi. 3 kişi denize düşmüş, 4 kişi ağır yaralanmış, Kaldris de dahil 2 kişi ölmüştü. Ana baba Fingo direği koptuğu sırada dümenin başındakilerden biri de aşçıları Mirlon'du ve direk adamın üstüne ilahi bir mızrak gibi düşüp kafatasını parçalamıştı. ''Hayır kaptan'' dedi Jabril arkasından, ''onlara hak ettikleri gibi muamele edersek ceza vermezler.'' ''Ne?'' diyen Loki kafası karışık bir halde hızla döndü ve ansızın nerede olduğunu hatırladı. ''Ah evet elbette.'' ''Ölüler kaptan'' dedi Jabril bir çocukla konuşurcasına üstüne basa basa. ''Onları doğru düzgün yolcu etmezsek güvertelerimize dadanırlar ve istirahatlarına kavuşamazlar.'' ''Evet'' dedi Loki, ''öyle yapalım.'' Kaldris ile Mirlon yelken bezine sarılı halde iskele tarafındaki giriş lombarının yanında yatıyorlardı. Nihai olarak gönderilmeyi bekleyen katranlı iple bağlanmış solgun paketler, Loki ile Jabril yanlarında diz çöktüler. ''Sözleri söyle Ravel'' diye mırıldandı Jabril, ''en azından onlar için bu kadarını yapabilirsin. Ruhlarını fırtına yaratan babaya yollayıp istirahatlarını başlat.'' Loki sarılı iki cesede bakarken yüreğinde yeni bir acı hissetti. Yorgunluk ile utanç altında neredeyse ezilerek başını ellerinin arasına aldı ve çabucak kafa yordu. Adet gereği gemi kaptanları tamahkar suların efendisinin münasip bir tapınağında alacakları asgari bir eğitimle İono Raibi ilan edilebilirlerdi. Böylece denizdeyken ibadetlere önderlik edebilir, nikah kıyabilir, hatta ölüm takdisinde bile bulanabilirlerdi. Loki İono mezhebinin bazı dahili ayinlerini bilse de İono'nun huzurunda hiç kutsanmamıştı. O madrabaz bekçinin bir rahibiydi ve denizdeyken İono'nun hükmü altındaki bu diyarın 1500 kilometre içerisindeyken onun emirlerini çiğnediği için zaten lanetlenmiş bir gemideyken bu adamlara İono'nun istirahatını bahşediyor numarası yapmasına imkan yoktu. Ruhlarının selameti için biraz nüfuza sahip olduğu yegane gücün adını anmak zorundaydı. ''Madrabaz bekçi, isimsiz 13. hizmetkarın sana sesleniyor. Gözlerini bu adamın intikaline çevir. İono'nun hizmetkarı Kaldris Balcomar, kızıl bayrak altında hırsızlık yapmaya ant içmişti. Bu yüzden o da senin krallığının bir köşesini paylaş.'' ''Ne yapıyorsun sen?'' diye tısladı Jabril genç adamı kolundan kavrayarak Loki onu geriye itti. ''Elimden gelen tek şey'' dedi Loki. ''Bu adamlara verebileceğim tek dürüst takdis bu, anladın mı? Bir daha sakın müdahale etme.'' Tekrar uzanıp Kaldris'in sarılı naaşına dokundu. ''Bu adamı hem bedeni hem de ruhuyla kardeşin İono'nun, denizlerin kudretli efendisinin diyarına yolcu ediyoruz.'' Loki böyle mevzularda biraz yağcılıktan zarar gelmeyeceği fikrindeydi. ''Ona yardım et. Ruhunu hepimizi tartan tanrıçaya taşı. Bunu umut dolu kalplerle diliyoruz.'' Loki yardım etmesi için Jabril'e işaret verdi. Birlikte Kaldris'in naaşını kaldırıp giriş lombarından dışarı atarlarken kaslı adamdan çıt çıkmadı. Loki daha suyun şapırtısını bile duymadan diğer bohçaya doğru uzandı. ''Madrabaz bekçi, hırsız gözetir hizmetkarın sana sesleniyor. Gözlerini bu adamın intikaline çevir. İono'nun hizmetkarı Mirlon kızıl bayrak altında hırsızlık yapmaya ant içmişti. Bu yüzden o da senin krallığının bir köşesini paylaşıyor.''
39. ayrımın sonu. Sayfa 362.